Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Ailede Huzur Arayışları programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Münir Arıkan'la birlikteyiz. Yine bir telefon bağlantısıyla hocamın kıymetli bilgilendirmelerini, kıymetli değerlendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Hocam hoş geldiniz tekrar Erkam Radyo'ya, stüdyomuza. Hocam bizi duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum. Benim sesim geliyor mu?
Şimdi aldım hocam. Teknik bir sıkıntı olduğu zannediyorum. Hocam geçen haftalarda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın karakterini şekillendiren yeni nesil eğitim araçlarını konuşmaya başladık. Ve bunun karşısındaki durumumuzu ele almaya başladık. Dört tane maddeyi geçen hafta dinleyicilerimizle buluşturduk. Birincisi animasyon filmleri ve kısa animasyonlardı. Sinema filmleriydi ikincisi. Üçüncüsü diziler ve televizyon. Dördüncüsü ise bilgisayar oyunlarıydı. Bu dört maddeyi ele almıştık. Çocuklarımızın bunlar karşısındaki durumunu ve ailelerimizin bunlar karşısındaki durumunu ve bizim bu dört madde içerisinde nerede olduğumuzu ifade etmiştik. Nerede olduğumuzu dinleyicilerimize paylaşmıştık. Ve buradan devam edelim. Beşinci maddemiz nedir hocam?
Eyvallah. Sami'cim öncelikle başta sana ve Bader kardeşime, baba kumandada, bütün Erkam Radyo'nun kardeşine, biz gelemiyoruz ama onlar bu riski göze alıp oraya gelen, çalışan, bu yükü yüklenen bütün çalışanlarımıza buradan selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Bütün dinleyenlerimin 29 Mayıs fetih gününü, bu şanlı fetih gününde tebrik ediyorum. Şu
Eyvallah
şehri
hocam.
İstanbul'da, şu vaat olunmuş ve müjdelenmiş şehirde olmanın bahtiyarlığıyla. İnşallah bu gönüllü ve zorunlu itikafın korona günlerinde gelip geçeceğini ama baki kalan şu kubbenin bir hoş seda olduğunu, hoş sedaların en güzelinin sadaka-i cariye, sadaka-i cariyelerin en güzelinin de ardımızda bırakacağımız hayırlı evlatlar olduğunu bir kez daha hatırlatarak asıl konuya geleyim.
Eyvallah hocam. Çok
madem,
teşekkür ediyoruz. Buyurun.
Estağfurullah. Madem en hayırlı amelimiz olacak, Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi bir baba evladına güzel ahlaktan daha değerli madem bir şey veremiyor, en önemli hazinemizin yetiştirilmesinde nasıl davranıyoruz? Maalesef geçen hafta da seninle dertleştik epey. Durumumuz çok içler acısı bir durumda.
Eyvallah.
Kısaca sen değindin. Geçen hafta da zaten bayağı detaylı bir şekilde bunları inceledik. Oyundan ben devam etmek istiyorum iznin olursa.
Buyurun hocam, bilgisayar oyunundan.
Oyun, yok, özellikle bir oyunu ele alayım sonra yeniden döneceğim oraya.
Peki.
Hani bendeki sıralama biraz farklı. Mesela oyun derken eski geleneksel şeylerimize bakıyorum ben. Bizde bir beş taş vardı. Seminerde bazen ben sorarım. Acaba beş taş oyunu neyi öğretir diye. İşte yakalamayı, havada tutmayı, ters çevirmeyi, yok şöyle yapmayı, dokunmayı. Hayır. Beş taş oyunu çocuklarımıza dürüstlüğü öğretirdi. Yani eskiler, daha doğrusu babamın tabiriyle eskimeyenler, o kadim medeniyetimizin sahipleri, banileri, büyük insanlardı. Ulemaydı onlar.
Evet.
Onlar bir şey yapıyorsa boş yere yapmamıştı. Öylesine değildi yani. Öyle uydurmuşlar efendim de beş taş diye öyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Üzerinde asırlarca gelen bir birikimin damıtılmış özlü ve güzel tesirli şeyleri var. Şifreleri var. Beş taş oyunu Sami'cim ve aziz dinleyenlerim, çocuklarımıza dürüstlüğü, yenilginin kabulünü öğrettiğimiz, kul hakkına riayeti öğrettiğimiz bir oyundu. Çünkü o taşa değip değmediğini bir Allah bir sen bilirsin. Başka kimse bilmez. Dolayısıyla büyük bir büyüğün eşliğinde oynanırdı. Büyük bunu hissederdi. Hissettiği anda çocuğun hani tavırlarından belli olur. Değmiş de değmemiş gibi yapmasından falan. Onu bir terbiye etme şekliyle oyunun içinde anlatırdı. Şimdi bir çocuğu karşına alıp sen de takdir edersin. 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğu karşına alıp karakter budur, ahlak budur, dürüstlük budur, kul hakkı budur. Bunu hiçbir çocuk dinlemez. Doğru mu Sami'cim?
Eyvallah.
Ama bir çocukla dedesi, ninesi, halası, teyzesi, dayısı, kuzenleri saatlerce oturup o toprak yere bir halının, şiltenin, bir kilimin üzerine beş taş oynayabilir ve onun içerisinde de birçok şeyi anlatırlardı. Aynı zamanda menkıbe dediğimiz Antep ağzı ile eski haneklerin de anlatıldığı, dolayısıyla kültürü naklettiğimiz bir süreçti. biz eski medeniyetimizin kadim değerlerini öylesine uyduruk kaydırık şey gibi zannetmeyelim. Böyle değil. Arkasında kadim bir medeniyet var.
Evet.
Çelik çomağımız vardı Samicim, aziz kardeşim. Çelik çomak çocuklara el kol ve beyin koordinasyonunu bugün en çok ihtiyacımız olan şey. Bilmiyorum sen de takdir eder misin bu dediğimi, hak verir misin? Şimdiki çocuklar biraz sakar. Doğru mu?
Evet, dikkatleri
Sürahi
dağınık hocam.
verirken
Evet.
devriyor, suyu doldururken döküyor, oraya giderken kırıyor. Doğru mu?
Eyvallah, eyvallah.
Çünkü biz küçükten onlara bu el kol beyin koordinasyonu öğretmedik ki dengeli vurmayı, bir şey yaparken başka bir şeye zarar vermemeyi, etrafı da kolaçan etmeyi. Hani çelikle çomağı bir vuracaksın ama dengeli vuracaksın. Yani çeliği de kırmayacaktın, çomağı da onun birinin kafasına gitmemesini, bir pencereyi kırmamasını dengeli bir şimdi agah mütenebbi olun diye bir şey var ya eskilerin yeni tabiriyle farkındalık dediğimiz şeyi bundan güzel nasıl öğretebilirsin yani?
Eyvallah.
Şimdi çocuklar sadece cep telefonu ekranına gömülmüş durumda hiçbir şeyin farkında değiller. Ama çevresel bütün etkenlerin farkına varmayı, onları kolaçan etmeyi öğretiyordu çelik çomak.
Evet.
Mangala, Antep Kalesi'nde en eski dünyada bilinen örneklerin olduğu söyleniyor. Ben de orada gittiğimde gördüm. Çok çok eski bir geleneksel oyunumuzdur. Strateji geliştirmeyi ve zekayı parlatmayı, sıra dışı düşünmeyi, bir sonraki hamleyi hesap etmeyi öğretir çocuklarımıza. Elhamdülillah son zamanlarda biraz devletimiz sahip çıktı. Bunun federasyonları kuruldu, spor kulüpleri kuruldu. Okullarda çok şükür gittiğimde kulüpleri görüyorum, yarışmalarını görüyorum. Yetmez ama evet, biraz daha artırılması lazım. Satranç mesela analitik düşünmeyi eş zamanlı şu anda hani bir şey olurken başka şey de onu etkiliyor. Hani şimdi şöyle düşünelim. Arabayla biz Başakşehir'den çıktık. Üsküdar'a doğru geliyoruz. Sadece arabayla ben geliyorum. Bütün olan olay bu mu? Yoksa birine sinyal veriyorum, birine selektör yapıyorum, birine korna çalıyorum, birine yol veriyorum, birine yolunu alıyorum. Birçok şey etkiliyor değil mi benim oraya gelişim sadece?
Eyvallah, eyvallah.
Aynen böyle. Bir piyonu, basit bir piyonu sürdüğünüzde de buna eş zamanda birçok şey değişiyor. Dolayısıyla ya her koyun kendi bacağına asılır kardeşim. Ben yaptıysam bir şey ne olacak? Hayır böyle bir şey yok. Strateji ve özellikle satrançta ustalaşmaya olan yani çalışmaya olan وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا sadece insan için çalışmasının karşılığı vardır. İnsan için çalışmasından başka da hiçbir şey yoktur diyor Allah.
Eyvallah.
Dolayısıyla öylesine mesela dün öğrenen, geçen hafta, geçen ay öğrenen, bu yıl satranca başlayan birisi gelip yılların üstadını yenemez. O çalışmaya saygı duymayı da öğretir. Aa demek ki öyle değilmiş. Daha benim çok fırın ekmek yemem lazımmış. Demek ki çalışmam lazımmış. O çalışmaya olan saygısını geliştirir. Onun kutsiyetini öğretir çocuklarımıza. Vesayen meşkura, onun o sahinin, o çalışmasının mübarekliğini öğretir. Seksek oyunlarımız vardı. Yere kömürle çizdiğimiz tebeşirler yoktu o zaman. Nerede bulacaksın tebeşiri? Kömürle yere çizgiler çizdiğimiz. Bacak kaslarımızın ve dengemizi sağlamanın, hani şimdi fitness centerları bilmem neler niye bu kadar açıldı? Çünkü yok, gelişmiyor kaslarımız. Oynamazsan, çelik çomak oynamazsan sekmezsen tek bacağın üstünde olmaz yani.
Evet.
Körebe çok önemli. Bir düşünce koçu olarak bunu aziz dinleyenlerime üstüne vurgu yaparak söylemek istiyorum. Ben beyin gelişiminde körebe kadar tesirli başka bir oyun bilmiyorum Samicim. Bu cümlemi söylemeden evvel körebenin böyle bir tesir olduğunu düşünmüş müydün?
Yani ben de ilk defa şöyle bir düşündüğümde hocam, hakikaten buna hak verdim.
Eyvallah. Allah razı olsun.
Eyvallah. Yani bu
Samicim
açıdan
şimdi
hiç bakmamıştım hakikaten. Yani
Eyvallah. Allah razı
sadece
olsun.
körebe için değil. Mesela ben mangala için, ya bunları çocukluğumuzda biz son devrine yaklaştık. Biz de aslında bizim zamanımızın kaybolan oyunlarıydı bunlar. Çok
Eyvallah.
sonuna yaklaştık ama beş taş oyununu, çelik çomağı, mangalayı bu açıdan hiç değerlendirmemiştim hakikaten hocam.
Allah razı olsun canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gözler kapalıyken yön bulman, gözün açıkken kulak içerisinde bulunan denge merkezi senin GPS konumunu yatay ve dikeyde X ve Y ekseninde dünyadan hangi konumda olduğunu biliyor. Ama gözün kapalıyken zordur, değil mi?
Evet.
Göz kapalıyken bir yerlerde yürümek. Bu beynin bu yön bulmada özellikle gelişmesini sağlıyor. Eskiden ışıklar azdı Samicim. Eski insanların ben bu kadar zeki olmasını buna da bağlıyorum. Şimdi ışık kirliliği diyorum ben buna. Yeni kitabımda epey bir de yer verdim buna. O ışık kirliliği beynin bazı merkezlerini bloke ettiği için, zarar verdiği için, uykuda gerekli olan hormonlar salgılanmadığı için, geçen beyin cerrahı Profesör Doktor Saffet Tüzgen abiyle de konuştuk. O da aynen öyle söyledi. 11 ile 3 arasında özellikle. Dolayısıyla farkındalık dediğimiz, yön bulma dediğimiz, konum belirleme dediğimiz yeteneğini geliştiriyor insanın. Dokunduğun bir şeyi hatırlaman, onu tanıman, ona bir anlam vermen, nerede olduğunu anlaman. Şimdi hep gözümüz açık ama hani göz açık kurnazlıkla eşdeğer oldu. Biraz gözlerimizle kapalı tefekkür etmemiz lazım oyunun dışında. İstop vardı. Birdir bir, ip atlama, Arap
Evet.
saçı dediğimiz düğümü bağlayıp en sonda herkesin bağladığı şeyi çözme. Bugün inan Samicim yurt dışında ip oyunları çocukları özellikle ilkokul döneminde çocuklara böyle kişisel gelişimle alakalı birçok şeyin verildiği, formasyonun, bilginin aktarıldığı bir araç olarak kullanılıyor. Modern kişisel gelişim üstadları tarafından. Çünkü çocuğa, o çağda bir çocuğa anlatsan güzel konuşmayı, zamanı etkili yönetmeyi, plan yapmayı, kariyer hedefi yapmayı çocuğun umurunda olmaz yani.
Evet.
Ama her bir ipi açtığında hayatın zorluklarına karşı da gördüğüm olan, çözülmez gibi görülen birçok olayın belli bir teknikle yapılacağını, yani ip bir şu anda bir seminer konusu yani. Bunu Türkiye'de de var çok şükür üstadları. İstanbul Tasarım Merkezi her yıl, inşallah bu yazın da aziz dinleyenlerim takip etsinler. Çocuklar için 5 gün tasarım diye bir seminer dizisi yapar. O 5 gün içerisinde bir gün bu ip oyunlarıdır. Önemlidir yani. Aç kapıyı, bezirgan başı, çatlak patlak gibi bir sürü değerli oyunumuz. Bak şimdi isimlerini bile bilmiyorum.
Evet.
Oyun çocuk kültürünün omurgasıdır aziz dinleyenlerim. Nasıl ki yetişkinlerde kültürün omurgası kılık kıyafetse, dünyanın değişik ülkelerinden gelen insanları nasıl ki biz kılık kıyafetiyle hemen tanırsak, doğru mu?
Evet.
Bir Hindistanlıyı, bir Pakistanlıyı, bir Arabı, bir Çinliyi, bir Japonu, bir Afrikalıyı kılık kıyafetine bakarak hemencik tanırız, doğru mu Sami'cim?
Evet, eyvallah.
Ama şimdi Batı emperyalizmi bizi öyle bir tek düze hale getirdi ki kültür emperyalizmi yozlaştırdı yani. Aynen büyüklükte kültürün omurgası kılık kıyafetse, siret ve suretse çocuklarda da bu oyundur.
Eyvallah.
Şimdi Osmanlı'nın o muhteşem bin dallılarını, ipek sırma kaftanlarını, nakışlı işlemeli elbiselerini giymiyor kızlarımız. Giyerse bir aşağılık kompleksine kapılıyor. Kötü bir şey yapmış gibi hissediyor. Aynen öyle. Geleneksel az evvel saydığım bütün oyunlarda şimdi onları oynayan bir çocuk grubu kendi akranları tarafından mobbinge uğrar, şiddete uğrar, tacize uğrar,
Eyvallah.
yıldırılır. Aa şunlara bak görev oynuyor, bebe bunlar falan diye. Sanki elini alıp cep telefonunu bilmem ne oyunu oynamak bir modernlikmiş gibi. Biraz ecdadımızın ulema olduğunu, özellikle buna kafa yorarak bir sürü şeyleri beraberinde düşünerek bir medeniyetten sürdürülmüş bilgi ve kültür olarak bunu oluşturduğuna inanırsak o oyunları çocuklarımızla buluşturmak çok daha kolay hale gelir.
Tam da bunu soracaktım hocam.
Efendim sağ olun.
Yani bu biraz öz eleştiri yapacak olursak, bunları nasıl kaybettik ve belki bu sorunun devamında da tekrar kazanmak için neler yapılır? Yani bu çocuklarımız bu oyunlarla tekrar nasıl buluşacak? Neler tavsiye
Allah razı
edersiniz?
olsun Samicim, aziz kardeşim. Mesela mangala ile ilgili bir örnek vereyim. Gönlü güzel bir arkadaş, internetten lütfen aziz dinleyenlerim buna baksınlar. Buna kafa yormuş. Ondan sonra devletin kapısını aşındırmış, bakanlığa gitmiş, daha üst düzey yerlere gitmiş, gelmiş, federasyonunu kurmuş, bunu yaygınlaştırmış. En son çok özür diliyorum aziz dinleyenlerimden, unuttuğum için. Allah razı olsun Samicim, senin bu sorununu hatırladım. Unutsak büyük bir kayıp olurdu. Okçuluk,
Eyvallah,
Osmanlı'nın
eyvallah.
yani Cibril-i Emin'in Adem Aleyhisselam'a öğrettiğine inandığımız bir cennet oyunu olarak geçer. Cennette ölüm
Eyvallah.
mölüm yok. Okçuluk bir oyundur. Sonra savaşta tabii ki kullandık biz bunu. Ama ok atmak, 4,5 milyon lisanslı sporcusunun bulunduğu Güney Kore'de dünyanın en stressiz ülkesidir ve bilim dünyası Bu stresin yenilmesinde, bu kadar stresin düşük olmasında okçuluğu bilimsel olarak öne sürer. Yani sadece koordinasyonu sağlamaz, hedefi tutturmayı sağlamaz, bir deşarj olma değildir. Bütün bunları yapar okçuluk. Ama aynı zamanda bir neşedir, bir meditasyondur, bir rahatlamadır, bir hormonal olarak hormonların dengede olmasıdır. Mesela burada da Allah razı olsun Bilal Erdoğan kardeşim buna sahip çıktı. Yani bir kişiyle alakalıdır bu. Bir kişi çıkacak burada. Problem şuradan çıkıyor Samicim. Mesela kendimden örnek vereyim. Haşa çok çok büyük bir adamım ya ben. Ya ben hayatımı şimdi niye sekseke harcayayım yani? Körebeye ben koskoca Münir Arıkan böyle düşündüğüm için olmuyor. Suç benim de aslında. Ama bir gönlü güzel insan işte çıkmış Mangala'ya hayatını vermiş ve Mangala şu anda bütün okullarımızda aynı futbol ve voleybol, basketbol müsabakaları gibi iller, bölgeler ve Türkiye şampiyonasının yapıldığı. İnşallah yayından sonra sen de internetten bakarsın. Dua da edelim. Yani nasıl olur sorusunun cevabı bu aziz kardeşim. Bir kişi üstadın dediği gibi bütün Müslümanlar kafaya taksa esir mi kalırdı Mescid-i Aksa? Bu oyunlar bizim. Az evvel söylediğim sözün arkasındayım. Bütün bilimsel platformlarda bunların bilimsel dayanaklarıyla savunmaya hazırım. Ecdadımızın çok böyle kültürel olarak ilmi şeylerinden, imbeklerinden süzülen bir değer olduğuna öncelikle inanmamız gerekiyor birinci adımda. Sonra buna inanıp güvenip bunların çocuklarımızın karakterindeki etkisini anlayıp birinin kafa yorup sahiplenmesi gerekiyor. Ondan sonrası kolay. Umarım sorunun cevabı oldu.
Eyvallah hocam. Allah razı
Yani
olsun.
şimdi bundan sonra oyuncağa biraz geçen hafta çok az değindim. Değinmek istiyorum. Mesela bizim Samicim topaçlarımız vardı. Şimdi topacı sorsan insanlara iple sarıp çevirme oyunu gibi algılarlar. Hayır. Topaç hakkaniyeti, acımayı, merhameti, yenip galip geldiğinde de arkadaşının hakkına girmemeyi, öfkeni kontrol etmeyi öğrettiğimiz bir oyundu. Kesinlikle böyleydi. Şimdi topaçla yendin. Ne yaparsın? Arkadaşının topaçını alırsın. Kendi topaçının demir ucuyla tepesine vurursun. Sağlam bir yerde de vurursun ki onu tepeden hani bir ağacı baltayla kütüğü vurduğunda nasıl yarılır böyle. Aynen o demir şey girdiğinde arka kısma yavaş yavaş topaç yarılır ve kırılır. Kırılınca o çocuğun yüzündeki üzüntüyü ağlayıp o parçalanan şeyleri yere atıp gitmesini, kızmasını, küsmesini inanılmaz bir olaydır yani böyle acıması olanlar yan tarafa vururdu böyle merhametli olanlar göbek kısmı, kalın kısmı ora dişlek dişlek olur. Önemli değil. Süs gibi olur orada. Ama topaçın üstüne vurursan işte bu galip geldiğinde nasıl davranacağınla alakalı bir şey.
Eyvallah.
Ve büyükler bunun eğitimini verirdi. Sakın ha kırma yavrum, ağlatma yavrum. Ve o tür çocuklar topaçı kırmadığı için topaç kırılmaz. Çocuk üzülmezdi. Yenildiği de kalırdı. Öfkeyi kontrolde bundan güzel bir şey var mı?
Eyvallah.
Yenmişsin.
Eyvallah.
Bütün güç senin elinde.
Eyvallah.
Muhteşem bir şey bence. Telden araba yapardık.
Nefis terbiyesini çocukluktan itibaren
Ya
başlatmış oluyor hocam.
aziz kardeşim hem de nasıl? Topaçlarımız vardı Samicim bizim. Özür diliyorum. Telden araba yapardık. Bu bize maharetli olmayı öğretirdi. Çünkü şöyle. Modern bilimde de üstadlar şöyle söylüyor. Şimdi sen de inşallah tam evlilik aşamasında bir kardeşimsin. Baba adayısın bundan sonra. İnşallah kendi evlatlarına da öyle davranırsın. Hediye alma Samicim. Yani hediye alma derken çok hediye al da. Bu birazdan anlatacağım oyuncaklarla ilgili çağdaş zamanların modern hediyelerini, mekanik hediyelerini alma. Onun yerine kendi elinle yaptığın hediyelerden bol bol ver. Hem çocuklar atmıyor, hem bir baba mirası olarak, kültürel hazine olarak kalıyor. Hem de şöyle, şimdi bir araba aldığında nasıl kullanılır bu? Sürersin bu kadar. Doğru mu? Uzaktan kumandaysa sağına soluna ileriye geriye bu kadar başka bir şey yapamazsın. Ya da işte geriye doğru çekip bırakınca giden bir araba sadece bunu yapabilirsin. Bak bu da 1, 2, 3, 5 yaptıktan sonra vücut zihin sıkılır Samicim. Küçük bir bebek düşün aldın kucağına sıkılır değil mi? Ağlar. Gezdirmeye başlayınca ağlayan bebek duydun mu sen hiç?
Eyvallah.
Ben çocuk bakışında yaptım bu işi çok iyi biliyorum yani. ODTÜ'deyken 10 yıl 20 tane çocuk büyüttüm. Çok iyi biliyorum. Ağlamaz çocuk çünkü merak döneminde olduğu için oturdu, gördü şimdi yüzleri gördü, duvarı gördü, çevresini gördü. Bitti. Hadi yeni bir şey göstermen lazım ona. Gezerken o yeni yerler görmeyi, o merakını giderme duygusu tatmin olduğu için çocuk ağlamaz ve seni daha fazla sever yani. Aynen böyle. Bir tel aldığında olabilecek şeyler sonsuzdur ihtimal hesabında Samicim. Her şey olabilir. İnovasyonlar yapabilirsin onunla alakalı. Beş tekerlek yaparsın, altı tekerlek, arabanın üstüne de bir tekerlek, uçan araba yaparsın, kaçan arabaya. Her türlü ihtimal vardır. Dolayısıyla bize mahareti öğretir. Misketlerimiz vardı Samicim, rengarenk. İrili ufaklı. Hepsinin bir adı ve öyküsü vardı. Hepsini böyle muhafaza ettiğimiz özel bir kesemiz, bir kasamız vardı. Kazanmayı, biriktirmeyi, oynamayı, paylaşmayı, atınca dengeli atmayı, tutunca dengeli tutmayı, kontrol etmeyi, hesaplamayı öğretirdi bize. Kesinlikle şimdi Kanadalıların geliştirdiği izlemişsindir sen de. Böyle küçük tabak gibi bir diski buzun üstünde atıp fırçalarla önünü temizleyip falan yaptıkları bir oyun var. Curling dedikleri. Ya yani curling ne yani? Bu yüzyılda uydurulmuş bir şey. Geleneksel bir buz oyunu. Biz onu farklı zeminlerde zeminin sürtünmesini de hesaplayarak halıda başka gider bilye, gülle, misket, toprak zeminde başka gider, beton zeminde başka gider. Bunu öğretiyor. Çocuğun farkındalığını artırıyor. Şu anda dünya oyuncak piyasası 90 milyar dolara ulaşmış. Bu haftanın yeni bilgisi. 2020'de, 2019'da işte 88 milyar dolardı. Bunun 40 milyar dolarını tek başına Marvel karakterlerinin yapımcısı Sandy kazanıyor. Yani oluşturduğu örümcek adam, o geçen hafta konuştuğumuz işte Spider-Man'le, yok uçan adamla, yok Superman'le, kaçan adamla, karınca, o yapıyor. Şimdi burada bir kısır döngü var aziz kardeşim, aziz dinleyenler, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, ne olursunuz. Kulağınızı, gönül kulağınızı buraya verin. Bu bizim geleceğimiz, bu çocuklarımızın geleceği, bu bizim medeniyetimizin varoluş mücadelesi. Bu amaçla anlatıyorum, inanın. Sektörün gözü kulağı Çin'de. Onlar ne yaparsa, ne pazara sürerse, İstoç'ta işte bizim İstanbul'da bütün şeyimiz, merkezimiz Tahtakale'dir. Eminönü'dür. Mahmutpaşa'dır. Yani bu iki yerdir en önemlisi. Bütün Anadolu gelir buraya alır. Yani oyuncak sektörünün gözü kulağı Çin'de. Onlar ne yapıyorsa bizimkiler onu alıyor. Pazara ne sürerse onu satıyor. Peki Çin'in gözü kulağı kimde? Onların gözü kulağı da çocuk animasyon ve çizgi filmlerinde. Onlar da Walt Disney neyi yaparsa, hangi filmi çekerse onun karakterinin oyuncağını yapıyorlar. Yani hikayesi ve filmi olmayan karakterlerimizin oyuncaklarıyla çocuklarımızın oynaması mümkün değil. Al oğlum işte bu bizim şeyh edebalimiz. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'nin akıl hocasıydı işte. Bak bu da onların çadırları. Bu çadır hangi çadır biliyor musun? Osman Gazi'nin, kayınpederi Şeyh Edebali'nin çadırında, misafir çadırında. Kur'an-ı Kerim bak orada da küçük Kur'an-ı Kerim'i asmışız oyuncakta. İşte onu gördüğü için sabaha kadar uyumadan, hiç bozulmayan yatak bu işte, hiç yatmadığı için bak orada da duruyor. Şimdi çocuğa bunu böyle güzel oyuncaklarla anlatsak çocuk nasıl anlar bunu?
Eyvallah. O zaman
Uyduruk kayıt. Pardon.
birinci maddeye tekrar dönmüş oluyoruz. Aslında iş biraz televizyon ekranlarında ve çocuklarımızın eline böyle bırakıverdiğimiz tablet ve telefon ekranlarında
Ya,
başlıyor o
ya,
zaman, değil mi hocam?
ya, ya, kesinlikle. Yani şimdi ben bakıyorum, Selçuk Bayraktar, Allah bin kere razı olsun, sosyal medyada zaman zaman İHA ve SİHA'ların model oyuncaklarını veriyor. İşte şunu yaparsanız, şöyle bir şey paylaşırsanız falan. Büyükler bile paylaşıma bakıyorum 10 bin, 20 bin, 40 bine kadar teveccüh gösteriyor. Onu alınca o başarıya ortak oluyorlar gibi. Şimdi sen Samicim bak bu yaşına kadar lütfen aziz kardeşim bir fethin yıl dönümündeyiz. Fatih'in karadan yürüttüğü gemilerin maket oyuncağını bu yaşına kadar gördün mü kardeşim?
Görmedim hocam.
Ben de görmedim.
Eyvallah.
İnan ağlamak istiyorum şu anda. Yayını bitirip ağlamak istiyorum şu fetih gününde. Çünkü Sultan Fatih dedemizin kemiklerini sızlatıyoruz. İşte Topkapı'da surların dibinde 2-3 tane böyle eleştiri olarak söylemiyorum. Ne olur aziz dinleyenlerim şu fetih gününde beni yanlış anlamasınlar. 2-3 tane diye küçümsemek istemiyorum. Çok güzel faaliyetler yapılıyor. Hele bu yıl, bu yıl, hele bu yıl, hele bu yıl yapılan bu Ayasofya'nın içerisinde Fetih Suresinin okunması var ya, yüreğimizin yağını eriten,
Eyvallah.
inşallah gelecek müjdeli günlerin de habercisi olarak algıladığımız bunları işte birkaç faaliyette küçümseyerek söylemiyorum ama öyle kalıyor. Gitmeyen görmüyor. Hadi bu yıl korona var. Ben biliyorum. Ben o dönemlerde Zeytinburnu'nda oturuyordum. Fatih Sultan Mehmet'in o tarafta olduğu için oradaki kapıdan gelirdi. Mezarlıkların olduğu taraftan. Orada yapılırdı ve orada kalırdı. Kaç defa önerdim o zamanki belediye başkanlarımıza, başbakanlarımıza ya Fatih Sultan Mehmet'in o ok meydanından indirdiği şeyleri en azından tekerlekli olarak şehrin bütün sokaklarında dolaştıralım. Bütün çocuklar ona bir dokunsunlar yani. Bütün caddelerinde değil, bütün sokaklarında. İlk 3 gün, 3 hafta, 3 ay ne kadar sürüyorsa. Fetih lokal kalıyor, fetih kutlamaları. Surların dibinde kalıyor. Bütün şehre yayılmıyor. Bugün biz konuşmasak belki birçok dostumuz, gerçi Erkan Radyo'nun gönüldaşları biliyordur. Farkındalıkları yüksektir ama İstanbul'un, Türkiye'nin geneline baktığınızda bugün ne kadar şanlı bir günde olduğumuzu birçok insan bilmiyordur inan.
Eyvallah.
Dolayısıyla böyle olur. Bir ara ben Eyüp Belediyesi hakkında yemeyelim, yani hiç de yok diyemeyiz. İnternetten tekrar bir baksın aziz dinleyenlerim. Şu anda devam edip etmediğini bilmiyorum. Geleneksel Osmanlı oyuncakları diye bir üretim yaptılar. Hanımefendiler bunu çok sahiplendiler. Hem de onlara bir girişim oldu, bir kazanç kapısı da oldu. Tahta oyuncaklar Samicim şu anda doğal materyallerle, yani plastikle değil, kimyasallarla değil. Taştan, tahtadan, ağaçtan, ondan sonra topraktan, çamurdan, kilden. Bunlarla olacak. Yeniden yapılacak, bozulacak, bir daha yapılacak. Şekli sana ait olacak. Onunla çocuk mesela alır bir tane tuğlayı, kenarını kırar, üstüne bir şey yapar. O bir araba olur, ambulans olur, itfaiye olur, polis arabası olur, Cumhurbaşkanlığı forsunu koyar, bir sürü şey olur yani. Ama bir tane oyuncak aldığında o bir oyuncak olur. Çocuğun sıra dışı düşünmesini de sağlıyor aynı zamanda. Bir başka unsur, bu Android ve iOS dediğimiz telefonlarla oynanan oyunlar. 2-3 yaşında tanışıyor çocuklar. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu maalesef bir anne baba kusuru.
Eyvallah.
Çocukların 2-3 yaşında ellerine biliyorsun hani bir sürü uzman getiriyoruz, radyoda anlatıyor bu işin uzmanları. En son Saffet ağabeyim de söyledi. Beyin cerrahıdır kendisi. Bu beynin en iyi uzmanlarından bir tanesidir. Yani mümkünse çocuk olan eve sokmayın diyorlar. Yani bırak odayı. Başka yerde olması lazım. İşte uçak modunu alınması lazım. Yani onu yaydığı dalga boylarının ne kadar rahatsızlık verdiğini bilsek. Şimdi çocuk doğuyor. Anne baba yanında telefon. Beyin dumura uğruyor. Olmaz yani. Çocuklarda bu cep telefonu oyunu bağımlılığı bir anne baba kusurudur Samicim. Bunun sebebi de çocuklarına yemek yeme kültürünü öğretemeyen zavallı bilgisiz cahil ebeveynlerdir. Çocuk psikolojisini bilmezsen çocuk seni ele geçirir. Çocuk çok enteresan bir varlıktır yani. Tehditle seni kölesi yapar. Hocam nasıl tehdit eder diye sorabilirsin. 2-3 yaşında bir çocuk, masum bir çocuk anne babayı nasıl tehdit eder? Ölümüne tehdit eder. Ölümüne mi? Evet. Bak der. Benimle ilgilenmezseniz, ama bunu konuşarak demez çocuk. Beden diliyle, hareketleriyle, tavırlarıyla. Benimle ilgilenmezseniz, beni oyalamazsanız, bana istediklerimi vermezseniz ben de yemek yemem. Hıh der, kapatır ağzını. Ölürüm der o zaman. Zavallı anne baba da kıyamaz. Zanneder ki gerçekten ölür. Hayır. Hayır kardeşim, hiçbir çocuk o yemeği o gün yemediği, 2-3 gün boyunca yemediği diye ölmez hiçbir çocuk. Sabırlı olması lazım anne babanın. Yurt dışında görüyorum. Çocuk ağlıyor. Bizim yeni giden Türkler ulan diyor, ne kadar böyle ilgisiz bir anne, ne kadar cahil bir baba, ne kadar sorumsuz, bencil bir Avrupalı bunlar, terbiye veriyor. Ağlamayla anne babayı ele geçiremeyeceğini öğretiyor. Çocuk ağlar, bir gün ağlar, 3 gün ağlar, bir hafta ağlar. Pavlov şartlanmasıdır. Ağlayınca ağlamayana meme vermezler. Bizim kültürde hemen bu var. Hemen emzeni götürürler, ağzına koyarlar. Ama öyle değil. Batı'da öğretir. Olması gereken bir şey vardır ve bu çocuğun hayrınadır. Dolayısıyla ailenin yemek yeme zamanı vardır. O vakitlerde yemek yenir. Tabii bu 2 yaşına kadar değil. 2 yaşa kadar hani emzirme süresi bitene kadar, 18 aylık şey tamamlanana kadar onu söylemiyor. Ama ondan sonrasında gerçi biraz da katı yemeklere geçmiş oluyor çocuk ama 2-3 yaş artık çocuğun yavaş yavaş body body yürümeye de başladığı, hafif hafif konuşmaya başladığı dönem kesinlikle bu ailenin bir kuralının olduğu, yemeklerin her böyle canımız istediğinde mutfağa gidilip yenmeyeceğini, ufak tefek bir çocuk için atıştırmalık böyle bir ikindir atıştırması, saat öğleden evvel 10-11 atıştırması gibi hafif böyle bir şey olabilir ama çok hafif. Ama onun dışında çocuk tehditle, şantajla o vaktin dışında da bunun süre geldiğini. Mehmet Ali Bulut abiyi şimdi hatırlayalım. Ne diyor? Can Boğaz'dan Çıkar kitabında
Evet.
yemek yedikten sonra diyor 2 saat midenin kapalı kalması lazım. Şimdi hepimiz reflüyüz. Neden? Çünkü sürekli yiyoruz. Ben bakıyorum Samicim, inan çocuk bakıcılığı yaptığım için bu sürece bizzat şahidim kardeşim. Yani sizlerden bu konuda biraz daha belki mükesebatım farklıdır. Biraz
Eyvallah.
daha fazladır. Ya bir yemek, öğle yemeği, öğle yemeğinin yemesi ikindine kadar sürer mi? Yemin ederim sürüyor be kardeşim.
Eyvallah.
Ne oluyor bu sefer? Çocuk azar azar gıdım gıdım gıdım gıdım mide asiditesini mahvediyor anne bilmeyerek. Mide hangi yemeğe karşı nasıl bir asit salgılayacağını bilemiyor. Ondan sonra gelecek olayı söyleyeyim ben. Bunu inşallah Mehmet Ali Bulut abiyle de konuşuruz. Mide problemleri, sindirim rahatsızlıkları, en son da dolaşım bozuklukları, bu tekrar hafızaya gelecek dikkat dağınıklıkları, en son da ikinci beyin bağırsak, mutsuzluk, içe kapanıklık ve depresyon olacağı bu. Buna
Eyvallah.
dikkat etmediğimizde.
Eyvallah.
Bir başka unsuru. Dolayısıyla hani bir çocukların ellerine cep telefonu tutuşturmayla alakalı, demek ki telefon, oyun bilmem ne değil, yemek kültürüyle alakalı bir bilgi sahibi olup ondan sonra ucuza kaçmadan, kolaya kaçmadan çocukların o dönemini yönetmemiz gerekiyor. Bilgisayar oyunlarıyla alakalı şu andaki gençliğe bakıyorum ben. PUBG oynuyorlar. Nedir bu? Yani ben kötülüğü buradan meşhur edecek durumda değilim ama basit şeyleri var. Yani 5 tane unsuru var PUBG'nin. Takip et, kıstır, yakala, öldür ve birlikte öldür. Şimdi gençler kendi arasında online oluyorlar. Kendi takımlarında birlikte öldürmeye başladılar. Evvelden tek başına girip bir yeri dağıtıp öldürüyordun.
Evet.
Şimdi birlikte öldürüyorsun. Yani olumsuz duygunun paylaşarak içselleştirilmesi var. Bu çok daha vahim. Kalbimizden geçene bizim dinimizde günah yok. Yaptığımız günahı insanlara söylemiyorsak af imkanı var. Ama Sami'cim biliyor musun ben dün ne yaptım diye burada bütün canlı yayında bir de anlattığımda bu günah silinmiyor. Çünkü
Eyvallah.
şahitleri var. Ne oldu şimdi? Tek başına yaptığım bir kötülüğü kuzenlerinle, arkadaşlarınla, akrabalarınla da oynadığın o oyunda senin o karakterde olduğunu deklar etmiş oluyorsun. Sami'cim bu yoldan geri dönüş yok.
Eyvallah. Ve
Peki ne?
normal gerçek hayatta da aslında hazırlamış oluyor. Yani kuzenlerinle oynadığın bu oyundaki o karakteri normal bir hayatta yaptığında da etrafındaki o kuzenlerin, arkadaşların tarafından da tepki almıyorsun. Normal bir şekilde
Tabii.
karşılanıyorsun
Tabii
artık.
tabii normal çünkü bunu binlerce defa beraber yaptım.
Bunun
Bir de
alıştırmasını yaptın
yapmazsan ayıp
çünkü.
oluyor.
Evet.
Yapmazsan ayıp oluyor bir de. O daha vahim.
Eyvallah.
İnternette bu bilgisayar ve cep telefonu ve tablette oynanan oyunların sıkı durun aziz dinleyenler %90'ı şiddet içeriyormuş. Küfür, argo içeriyormuş.
%90.
Fuhuş ve uyuşturucu özendiriyormuş. İnsan canına kıymayı yok etmeyi meşrulaştırıyormuş. Bu kadar söyleyeyim. Bunun ötesini aziz dinleyenlerim ve hepimiz kafamızı elimizin arasına alıp şapkamızı önümüze koyup düşünelim.
Eyvallah.
Bir başka unsur çocuk tiyatroları. Şimdi ben aziz dinleyenlerimden bu fetih gününün hürmetine onlardan çok şey istemiyorum. Onlara zahmet vermemek adına onları çok fazla yormuyorum. Ama burada varsa bir gıdımlık hatırım, bu hatırımı öne koyarak şöyle bir şey istirham ediyorum. Hepimiz bunu yapalım. Hangi bölgedeysek, hangi şehirdeysek çoğunluk bizim gibi görünen, bizden belediyeler, muhafazakar görünen belediyeler. O belediyelerin web sitesine girelim ve çocuk tiyatroları sayfasına bakalım. Ben şimdi kötü örnek verip de buradan insanların şu fetih gününde canını sıkmak istemiyorum ama insanlarımız lütfen bir baksınlar. Ne görecekler orada? Bize ait, ben inceliyorum yıllardan beri o sayfaları, o tiyatroları, onların senaristlerini, oyuncularını inceliyorum. Farkındayım vehametin. Bize ait hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz Sami'cim.
Eyvallah.
Çünkü biz sinemayı ve tiyatroyu gavur icadı, ecnebi oyunu, Yeşilçam'dan ibaret sanan anne babalar çocuklarını bu alanda yetiştirmediğimiz için, bu alanları yönlendirmediğimiz için, o alanı boş bıraktığımız için orada bizim medeniyetimizin esintilerini göremeyeceğiz. Ve
Evet.
maalesef bir de ücretsiz olduğu için halkımız da büyük teveccüh gösteriyor. Anne babalar hani bir hafta sonu çocuk da böyle istiyor. Orada kostümler, mostümler. Az evvel saydığımız o çocuk animasyonları, filmleri vardı ya. Maalesef kendi tiyatrolarımızı o canavarlar ele geçirmiş durumda şu anda maalesef. O bildiğimiz Batı kültürünün, kültür de denmez ona ama Batı'nın çocuk hikayelerinin sahte kahramanları ele geçirmiş durumda maalesef. Başka bir programda sadece o çocuk hikayelerinin yani çocuklarımıza uyurken tam bilinçaltının açık olduğu o dönemde okuduğumuz Pamuk Prenses'in, Yedi Cüce'nin, işte Kırmızı Başlıklı Kız'ın ne anlama geldiğini başka bir programda anlatmak isterim uzun uzun
İnşallah,
inşallah.
inşallah hocam. Hocam
İlahiler.
çok
Pardon.
özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Vaktimizin de böyle yavaş yavaş sonuna geldiğimiz şu dakikalarda şunu da sormak istiyorum. Yani oyunlar ve oyuncaklar anlamında belki ne yapılabileceğini konuştuk ama ben siz söyledikten sonra aslında bu telefon oyunlarını ve çocuk tiyatrolarının biraz daha ön plana çıkmasını ve daha
Allah razı olsun.
vahim olduğunu düşündüm. Buradaki durumumuz nedir ve neler yapabiliriz?
Burada elhamdülillah mesela Hüdayi bu açıdan rüştünü ispat eden bir şey camia. Yurt dışında da geçen de Murat abinin odasında beraberdik kardeşimle. Yani Hüdayi'nin ziyafet sofrası herhalde bütün illerimize dolaşmıştır değil mi?
Hatta yani birçok ülkeye de gittiler şu anda
Ya
Osman
ülkeye de
Beyler.
gittiler. Neden? Bak teveccüh var. Samicim açlık var, ihtiyaç var. Ben daha ben Hüdayi'nin ziyafet sofrasından evvel gözyaşı geceleri vardı. Onun şeyini biliyorum. Kaç bin defa oynadığını. Çünkü bu bir sanat. Yani bunun önünde duramazsınız yani. Mümkün değil yani. Yani çocuk orada gülecek, ağlayacak, sevinecek, farkındalığı gelişecek, içselleştirecek, farklı bir şey görecek. Sadece gel ben anlatayım da olmuyor. Bunun için bir emek, yürek özetmen gerekiyor yani.
Eyvallah hocam.
Dekorunun sahnesinin işte birazdan anlatacağım onları. Gerçi birkaç program sürecek demiştim. Vakit yoksa sadece ilahileri konuşabilir miyiz? Birkaç
Buyurun,
dakikamız var
buyurun
mı?
hocam. Buyurun, oradan devam edelim.
İlahiler bir başka madde. Bu çocuk tiyatrolarından sonra. İlahilerde de hem bestesi hem güftesiyle insan kişiliğinde çok büyük tesiri olan sofi ve mistik araçlar bunlar. Şimdi biz çocukluğumuzda mesela aldığımız tüm bilgiler hatırlamıyoruz büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle değil, kesinlikle hatırlamıyoruzdur. Ama çocukluğumuzda duyduğumuz bir ilahinin terennüm ediyoruz, dudaklarımızdan dökülüveriyor.
Eyvallah.
Alzheimer olanlarda bile çocukluk tınıları, müzikleri unutulmuyormuş. Çünkü beynin hafıza merkezinde seni gördüğümde hani Alzheimer'lı çocuklarını falan arkadaşlarını tanımıyor Sami'cim. Seni gördüğümde seninle ilgili anılarım başka bir yerde, müzikle alakalı anılarım başka bir yerde. Seninle ilgili anılarım zarar görüyormuş. Onu oradan çağırma merkezim zarar görüyormuş Alzheimer'da. Yeni Harvard'ın bu yıl yaptığı bir buluş, 2020 buluşu yani bu. Onun için Alzheimer tedavisi şu anda yok gibi biliniyor ama ilerlemeyi yavaşlatabiliyorlar. Eskiye götürüyor. Amerika'da bununla ilgili yapılmış eski kasabalar var. Kasabaların belli bir caddesi, sokağı var. Orada bütün o 50 yıl öncenin, 100 yıl öncenin caddesini kurmuşlar. Aynı dükkanlar var. Dükkanlarda 100 yıl evvel satılan o malzemeler var. Kutularda, konservelerde, şekillerde, fiyatlar her şey aynı. Ve o zamanın country müzik dedikleri Amerika müzikleri çalıyor. Şimdi ben hatırlıyorum 94 ruhu diye bir şey var bu ülkede siyaseten. 94 ile alakalı bunu siyaseten söylemiyorum. Ama o dönemde siyasete bile destek olan bir şeydi. İlahiler biraz cengaver tarzıydı. Dirilişle alakalıydı. İşte Afrika ile ilgili, Cezayir ile ilgili, Fas'la ilgili, Tunus'la ilgili, Filistin'le ilgili, Afganistan'la ilgiliydi. Bizle ilgiliydi. Bunu direkt alıp anlatsam bir şey olmaz ama Ömer Karaoğlu abi buradan yad edelim. O ve onun gibi birçok zatın özellikle dokuduğu o özel şeyler, besteler bizim dimağımızda kaldı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani çocukluktan öğrendiğimiz büyük ilahileri, çocuk ilahilerine gelecek hafta değinirim. Hem bizim hafızamızı güçlendiren, hem ülkümüzü, idealimizi, mefkuremizi sağlamlaştıran, hem de bizde bir hatıra oluşturan, bir hafıza oluşturan bir unsur, karaktere de bu anlamda olumlu etki ediyor.
Eyvallah.
Burada kalmış olalım. Dokuzuncu madde, gelecek hafta çocuk ilahilerinden inşallah devam ederiz. Bütün aziz dinleyenlerimin fetihlerinin kendi kişisel fetihleri namına da mübarek olmasını hasreten Rabbimden niyaz ediyorum. Bu Fatih Sultan Mehmet'in bir fethi. Onun meyvesini yiyoruz. Ama aynen onun bir fethinin olduğu gibi bizim de fethedeceğimiz bir İstanbul'umuz, bizim de aşacağımız surlarımız olması ve Fatih mücadele ettiği gibi kendi kişisel nefsimizde kişisel fethimizin gerçekleşmesi için, gerçek olması için uğraşmamız gerekiyor. Bu duygularla hepinize selam, hürmet ve dualarımı arz ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim.
Hocam sizler de Allah'a emanet olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız, dinleyicilerimizle
Estağfurullah.
paylaştınız.
Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ da
Geleceğimizin
çok teşekkür ediyorum.
teminatı Allah razı olsun. Çocuklarımız için neler yapabiliriz? Bunları tekrar gündemimize taşıdınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun
Allah
hocam.
razı olsun. Görüşmek üzere.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Ailede Huzur Arayışları programında Münir Arıkan hocamla birlikte çocuklarımızın karakterini şekillendiren yeni nesil eğitim araçlarını ve bunun karşısındaki durumumuzu konuştuk ve konuşmaya devam ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte, Cuma günü saat 15'te görüşünceye dek hoşça kalın efendim.